Ayrım 3.
İhramına sarılmış olarak etrafına bakıyor ve burası iyi, bir water closet yapalım diyordu. Kentsel devrim gerçekten erkek egemenliğinin de başlangıcıydı. Bu toplumsal ve siyasal değişikliklere, kadınların toplumda ve ana figürünün dinde oynadığı rolde meydana gelen derin bir değişiklik eşlik etti. Artık tüm yaşamın ve yaratıcılığın kaynağı toprağın üretkenliği değil, yeni icatlar, teknikler yaratan zihin, soyut düşünce yeteneği ve yasalarıyla birlikte devletti. Ondan sonra döl yatağı değil zihin, yaratıcı güç haline geldi ve aynı anda da topluma kadınlar değil erkekler egemen oldu. Babillilerin yaratılış efsanesinde anlatıldığı gibi erkek tanrılar Marduk'un önderliğinde büyük ana Tiamat'ı yendiler. Erkek tanrılar kadınları o derece sahneden siliyorlardı ki Mumford'un gösterdiği gibi eski bir Mısır resminde tanrı Atum'un dünyayı mastürbasyon yaparak yarattığı görülmektedir. Kentlerdeki kale ve dinsel yapılar genellikle dikdörtgen biçimindeydi. Erkek egemenliğinin mimarideki sembolleri doğru çizgi, dik açı, dikili taşlardı. Oysa önceki kültürlerdeki evler, fırınlar, sarnıçlar, tekneler, küpler, eğri, akıcı çizgileriyle kadın etkisinin örnekleriydiler. Mısır'da ev ve anneyi aynı hiyeroglifik işaretle anlatıyorlardı. Şehircilik ve mimarideki bu eğriler doğrular kavgası bilindiği gibi günümüze kadar uzanıyor. Yakın zamanda eğrilerin bir savunucusu Frederick Kissler şöyle yazıyordu. Şimdiye kadar mimari erkeklere özgüydü. Şimdi kadın bedeni gibi son bulmayan sürekliliğiyle kadına özgü bir mimari başlıyor. Doğu uygarlıkları kentler üzerine kurulmuştu. Bu uygarlıklar bugün bizi şaşırtan bir iş bölümü ve planlamaya dayalı bir çalıştırma düzeni kurmuşlar. Herodot'a göre piramitlerin yapımında yalnız taş işinde 10 yıl süreyle 100 bin işçi çalışmıştı. Yazıyı hesabı bulup geliştirmişler. Yıldızları gözleyip takvim hazırlamışlar. Kara sabanı, tekerlekli kağnıyı, rüzgar enerjisini kullanarak doğa üzerinde egemenlik kurmanın yolunu açmışlardı. Kentler sonraki yüzyıllarda uzun süre unutulan birçok yeniliği tapınaklarında barındırıyordu. Gözlemevi, okul, kütüphane. Kentin altı da üstü de mamurdu. Ama bütün bunlar kenti gerçek bir kent yapmaya yeterli miydi? Kentte en önemli unsur yurttaş yoktu. Kent Tanrı'nın, Tanrı Kral'ın kentiydi. Ve Sofokles'in Antijon'un da hem onun sözleriyle yalnızca bir kimsenin malı olan site bir site değildir. Diyalog kente giriyor. Platon'un Protagoras'ın ağzından anlattığı ünlü mite göre ölümlüler yaratıldığı zaman tanrılar Prometheus ve Epimetheus'tan bunlara bazı nitelikler vermesini isterler. Bu işi üstlenen Epimetheus bütün canlıları türlerinin ortadan kalkmamasını sağlayacak biçimde donatmaya başlar. Kimine hız, küçüklük, kimine post, pençe, yüksek doğurganlık ve benzeri verir. Fakat sıra insana gelince Prometheus onun çırılçıplak ve silahsız ortada kaldığını görür. Bu dengesizliği düzeltmek isteyen Prometheus, Hephaistos ve Athena'dan ateşi ve tekniği çalarak insanlara armağan eder. İnsanlar artık tanrıların varlığını anlar. Dili yaratıp kendilerine evler ve elbiseler yapar. Toprağı işler duruma gelmişlerdir. Birbirlerinden ayrı yaşamaları, vahşi hayvanlara karşı koymalarını zorlaştırdığından, kentte yaşamayı denerlerse de politikadan habersiz olduklarından toplumsal hayatı kuramaz ve yeniden dağılırlar. Burada insan soyunun ortadan kalkmasını engellemek için Zeus araya girer ve insanlara adalet duygusunu götürmesi için Hermes'i görevlendirir. Hermes bu adalet ve ölçülülük duygusunu bazılarına mı yoksa herkese mi dağıtacağını Zeus'a sorar. Zeus herkese der. Eğer bu yeteneklere diğer mesleklerde olduğu gibi bazıları sahip olsaydı siteler varlığını sürdüremezdi. Atina demokrasisinin en parlak döneminde dile gelen bu düşünce politik erdemin sitede herkese ait olduğunu en güzel biçimde anlatıyor. Yunanlı için önceden Zeus'un Akropolü'nde saklanan ve herkese dağıtılan bu sitede yaşama sanatı olmadan siteyi düşünmek mümkün değildir. Sitenin gerilediği döneme yetişen Aristo, politikada sitenin insanların yalnızca varoluşlarını sürdürmelerini değil, insan özüne uyan bir biçimde iyi yaşamaları amacını da taşıdığını Herodot'un yazdıklarından izlediğimiz gibi özellikle belirtmektedirler. Doğuda bir tiran ve korkuya boyun eğmiş kitleler, Avrupa'da ise ancak kabul ettikleri yasaları efendi olarak gören, kararları birlikte alan özgür insanlar vardır. Yunan sitelerinin hepsi aynı rejimle yönetilmemektedir. Ama ister monarşi, ister oligarşi, isterse demokrasiyle idare edilsinler, hepsinde geleneksel ya da yazılı yasanın egemenliği söz konusudur. Doğuda olan bir despot ve bir yığın uyruk, sitede olan yasa ve yurttaştır. Atina sitesi, 8. yüzyıldan itibaren İonya'da kurulmaya başlanan, kutsallaşmış bir monarktan kurtulmuş, bu siteler içinde demokrasiyi en çok düşünmüş ve yaşamış olanıydı. Özellikle 6. yüzyılın sonunda, Klistenes'in reformlarıyla sitenin hayatı çok değişmiş, toplumun yönetimi bütün Atinalı yurttaşların katıldığı meclise, Eklesia'ya geçmişti. Site artık yurttaşların sitesiydi. Mecliste her şey tartışılıyor, sitedeki hayat Finney'in belirttirdiği gibi sözün, diyaloğun üzerine kuruluyordu. Solon'un reformlarının gerçekleştirdiği yasa önünde eşitlik, isonomia kavramına, 5. yüzyılda herkesin eşit olarak konuşması ise Gorya kavramı da ekleniyordu. Kamu işlerinin yürütülmesinde uzmanlık tanınmıyor, her yurttaş hayatı boyunca toplumun yönetiminde muhakkak önemli bir görevi üstleniyordu. Yani iktidar ortadaydı. Yurttaşların bireysel mutlulukları, sitelerinde topluca yaşamalarını sağladığı mutluluktan ayrılmıyordu. Tanrı, site ve yurttaşların birbirlerine sıkıca bağlı olduğu bu dönemde, Atinalılar lüksten uzak yaşıyorlardı. Fakat herkes için sanata, konuşmaya ayrılacak bir serbest zaman en önemli gereksinimdi. Mumford'un verdiği bilgilere göre Atina'da bir yüzyıl içinde diğerleri arasından seçilmiş 2000 piyes sahneye kondu. 6000 müzik eseri yorumlandı. Politikada olduğu gibi bütün sanat etkinliklerinde de uzmanlaşmaya yabancı olan Atinalılar bu alanda da katılımın en iyi örneklerini verdiler. En az 2000 Atinalı bu etkinliklerde yer alıyordu. Yani yurttaşlar sonradan imparatorluklarda ortaya çıkacağı gibi bütün bu etkinlikleri seyretmekle yetinmiyorlar, onlara katılıyor, aktörleri oluyorlardı. İnsanları biçimlendiren siteydi. Fakat site de onların sitesiydi. Tiranlıktan o derece çekiniyorlardı ki kentin mührünü elinde bulunduran kimse her gün kura ile yeniden belirleniyordu. Atina'da 2000 yıl önce Ur'da görülen altyapıdan eser yoktu. Akropol'ün ayağında yer alan kentin kıvrılıp giden sokakları ancak bir kimsenin eşeğiyle yan yana geçebileceği kadar geniş, taş döşenmediğinden toz ve çamur içinde, çoğunda tuvalet ve lağım çukuru bulunmayan evleri küçük ve bakımsızdı. Sürekli susuzluk çeken kent, sokaklarında biriken pislik de hiç de bir dönem ona yakıştırılmak istenen saf beyazlık içinde değildi. Nitekim 3. ve 2. yüzyıllar arasında tarihçi Dikarge'nin sözleriyle kente yeni gelen birisi gerçekten ona bunca sözü edilen Atina'da bulunduğuna zor inanırdı. Atina'da düşünce hayatında görülen zenginlik ve uyum kentin maddesel yapısında, evlerinde, sokaklarında okunmuyordu. Kenti kent yapan taşlar değil, yurttaşların varlığıydı. Kenti hiç kimse dışarıdan eline cetveli ve pergili alarak bir plana göre organize etmemiş, kent organik olarak doğmuştu. Kenti dışarıdan organize etmek isteyen, onun oluşmasına müdahale etmek isteyen ilk girişim, bir şehirci ütopisten, Hippodamus'tan geldi. Sitenin düşüşü ile ortaya çıkan ideal site düşüncesi, kentteki politik hayata olduğu gibi, mekana ilişkin olarak da çok farklı bir anlayışla geliyordu. Geometrik kente iniyor. Mumford, sitede demokrasinin içine düştüğü kriz sonrası beliren havayı şöyle özetliyor. Önceden gerçek siteyi idealize etmekle yetinilirken, bundan böyle yazarlar kendilerini ideal bir sitenin gerçekliğine inandırmaya çalışacaklardır. Birinci kuşak sofistler, Protagoras'ın anlattığı mitte dile geldiği gibi, politik erdemin herkeste bulunduğunu savunan demokrasi taraftarlarıdır. Oysa şimdi Platon, Sokrates'in ağzından erdemi bilgiye, herkesçe kavranamayacak bir bilgiye bağlayarak uzlaşımsal demokrasiye karşı çıkmaktadır. Artık bir açık toplum kuramcısı olan Protagoras'ın yerini mutlak bilgi ve mutlak iktidarı birbirine bağlayan filozoflar almaktadır. Bu gelişme sanki kenti biçimlendirmektedir. 5. yüzyılın sonlarına kadar Doğu uygarlıklarının tersini kendini çevreleyen kıra, denize açık yaşayan kent bu tarihten sonra surlarının ardına kapanmaktadır. Platon, Atina demokrasisinde geçerli olan ve yurttaşlara gösterdikleri farklılıklar ne olursa olsun eşit adalet dağıtan, aritmetik eşitlik karşısına eşit olmayana eşit davranmamayı öğütleyen geometrik eşitliği çıkarmaktadır. Artık Atina demokrasisinde olduğu gibi herkes her görevi yapamamalı, devlet kendisi için iyi olanı bir geometricinin üçgeni bilmesi gibi bilen filozofla teslim etmelidir. Geometri politikaya, kente inmekte, ona damgasını vurmaya hazırlanmaktadır. Aristo, politikada Hippodamus'u, Orifio'nun oğlu, kentlerin geometrik çizimini icat eden diye tanıtmaktadır. Darius'un orduları milleti fethedip yıktıklarında bu ilk şehirci ütopist kenti yeniden kurmak için bir plan hazırlayacaktır. Hippodamus dama tahtasını örnek alan bir kent planı önermektedir. Kentin sokakları birbirini dik kesecektir. Önceden söylediğimiz gibi eski kentlerde de dikdörtgen biçiminde tapınak ve anıtlara birbirini dik kesen caddeleri rastlanıyordu. Fakat Hippodamus geometrik yasaya yalnızca bir tapınağı, bir anıtı değil, bir kentin planını, sokaklarını, meydanlarını, konutlarını ve yurttaşlarını bağlamaktadır. 5. yüzyılda Milet'te doğan, düz çizgiler ve dik açıları kentin bütününe uygulayan bu anlayış, özellikle Helenistik dönemde Roma İmparatorluğu'nda en tutulan model olacak, giderek birçok ülkede kentlere biçim verecekti. Hippodamus'un Milet'ten çıkması bir rastlantı değildi. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren kurulan Yunan siteleri İonya'da karşılaşılanlardan farklı bir gelişim içindeydi. Doğudan çok daha fazla etkilenen bu siteler daha çok birer ticaret merkezi olarak Agora'nın etkisinde düzenli bir gelişim göstermişti. Geleneklerin etkisiyle doğal ve düzensiz bir gelişim gösteren Attik'teki sitelerin tersine bu kentler ticaretin de buna bağlı zenginliğin merkeziydi. Kozmos bilim konusu olmaya yine İonya'da başlamıştı. Milattan önce 7. yüzyıldan itibaren Thales, Anaximandres, Anaxagoras gökyüzüne layık bakan ilk filozoflardı. Thales'le birlikte mitik açıklama yerini bilimsel açıklamaya, aritmetik ve geometri ile düşünmeye bırakmaya başlıyordu. Thales yıldızları olduğu gibi birkaç yıl üst üste zeytin verimini de gözlüyor ve bütün cendereleri kiralayarak hatırı sayılır bir zenginlik de elde ediyordu. Hippodamus'un planı için aldığı model de Kozmos'tu. Kozmos'ta gözlenen uyum, düzenlilik, geometrik düzen kente de uygulanabilirdi. Nitekim Potius, Hippodamus'u meteorologos yani göksel olayların uzmanı olarak tanıtmaktadır. Aristo'nun yaptığı ayrımdan kalkarak söylersek, düzensizliğin, rastlantının hüküm sürdüğü, ayaltı alemi, düzenliliğin, sayıların hakim olduğu, ayüstü alemi örnek alarak tekrar düzenlemek gerekirdi. Kozmos'ta gözlenen bu düzen yalnızca Hippodamus'u değil, onu izleyen hemen bütün ütopistleri de büyülemiştir. Alemon de Croton, insanların öldüğünü, çünkü onların yıldızlar gibi başlangıcı sona bağlayamadıklarını söylüyor. Ütopistler ölüm kovmanın yolunu, yıldızların yörüngesini ellerindeki pergellerle kentlere yansıtarak bulmaya çalışacaklardır. Hippodamus, hiyerarşi, iş bölümü de istemektedir. Kozmos'ta gözlenen uyum, yalnızca kentin taşlarında değil, toplumda da okunmalıdır. 3 sınıfa ayrılmış 10.000 kişilik bir site tasarlamaktadır. Zanaatkarlar, çiftçiler ve savaşçılar. Hippodamus toprağı da 3'e bölerek birincisinin gelirini tanrıların kültlerine, ikincisininkini savaşçılara ve yöneticilere, sonuncusunun ürünlerini de çiftçilerin kendilerine ayırmaktadır. Hippodamus ilk şehirci olarak şehirciliğin gerçek rolünü daha rasyonel bir toplumsal düzeni tasarlamak ve uygulamak olarak anlayan bir anlayışın da öncüsü oluyordu. Ernst Jünger'in çok güzel ifade ettiği gibi bir çemberi arıların ya da çiçeklerin yaptığından farklı olarak keyfimizce bölebilmek tutsaklıktan kurtuluşun, özgürlüğün bir kanıtı olarak görülebilirdi. Fakat Lapoge'u aktararak diyebiliriz ki eğer insan çemberi keyfine göre bölebilme gücünü insan hayatını hesap düzenine bağımlı kılmak için kullanırsa bu durumda özgürlüğü elde etmesinin tersine bir başka zorunluluğa, matematik zorunluluğa bağımlı hale gelecektir. Elinde cetvel ve pergelle kozmosun düzenini kente ve topluma uygulamak isteyen matematikçi, şehirci, sayıların zaman dışı anonim ve mükemmel dünyasını insandan bu nitelikte bir nesne yapmak için kullanmak isteyecektir. Ancak hemen şunu da söyleyebiliriz ki insan böyle bir düzenden kendini hep uzak tutmuştur. Kendi haline bırakılınca kendine ne kristal düzeninde bir kent yapmış ne de kendine çok anlatılan masala inanarak toplumsal hayatını bir karınca dünyası gibi mükemmel kılmıştır. O her zaman kendine kabul ettirilmeye çalışılan türlü çeşitten zorunluluk karşısında rastlantının daha keyif verici olduğunu bilmiş, seçimini organizasyondan yana değil organikten yana yapmıştır. Hayatın zenginliğine doğruların değil eğrilerin daha uyduğunu fark etmiştir. Nitekim Hippodamus sonraları çok hayran bulmuşsa da daha çağında Aristofanes tarafından gülünç düşürülmüştür. Kuşlardaki mimar Meton, Hippodamus ya da Hausmann yani bütün zamanların şehircisinin ilk örneğinden başka bir şey değildir. Meton toprak ölçme aletleriyle girer. Meton, geldim işte yurdunuza, sizlere. Güven dost, al bir tane daha, sen ne diye geldin, ne işin var burada, nedir o ayağındaki koca takunyalar? Meton, ben havayı arşınlamaya geldim, göğünüzü fersahlara bölmeye. Güven dost, peki ama tanrı kulu, kimsin, nesin sen? Meton, ben dillere destan Meton'um yahu, koca Yunanistan'da tanımayan yoktur beni. Güven dost, ya o taşıdığın aletler ne? Meton, hava cetvelleri. Önce şunu bil ki gök dediğin koca bir kubbedir. Tepesine şu eğri cetveli koyup pergeli de üstüne dayadın mı anlıyor musun? Güven dost, yo hiçbir şey anlamıyorum. Meton, o zaman bir düz cetvel alırım, yuvarlağı bir dörtgen içine yerleştiririm, ortasını bulur, meydanı oraya kurarım. Bu meydandan dümdüz sokaklar çıkar, yuvarlak bir yıldızdan çıkan ışınlar gibi. Filozofun kenti. Hippodamus'un Darius ordularının ortadan kaldırdığı milleti yeniden kurmak istemesi gibi Platon da Atina sitesinin içine düştüğü krizden kurtarmak için kolları sıvayacaktır. Ama bu kez konuşan ütopist şehirci değil, çok daha iddialı konuşan ütopist filozoftur. Filozof siteye adaletin tekrar gelebileceğinden başlarda biraz umutluysa da çok sevdiği hocasının ölümüyle bu umut da son bulmuş. Artık sitenin yönetiminin halka bırakılamayacağına inanmıştır. Platon'un sitesinin nasıl kurulacağının en açık anlatıldığı yerlerden birisi devletteki şu satırlardır. Bir şehri ve insanlarını karakterlerini tuval diye alacaklar ve her şeyden önce tuvallerini tertemiz yapacaklar. İşte kolay bir iş değil bu. Fakat biliyorsun, bunun bütün ötekilerden ayıracak nokta da tam burası. Temiz bir tuval verilmedikçe ya da kendileri temizlemedikçe bizimkiler bir şehrin ya da bir bireyin üstünde çalışmaya başlamayacaklar. Ne de kanun yapmaya kalkışacaklar. Mükemmel bir site mümkündür. Fakat bunu sağlayacak olan halk değil, aklın doğru sesini işiten filozoftur. Filozof adil siteyi ancak idealar dünyasını tanıyarak kuracaktır. Algılanan dünyanın ötesinde, oluşun dışında bir dünya var ise, kurulacak sitenin modeli de burada aranmalıdır. Çöken dünyayı kurtarmanın yolu değişmez şeylerin var olduğunu kanıtlamak ve onların düzenini bu dünyaya uygulamaktır. Değişim kötü, durulma tanrılıktır. Devlet kendi orijinalinin yani şehir form ya da ideasının tam bir kopyası yapılabilirse her türlü değişim durdurulabilir. Adalet, düzen ve akıl sağlıktır. Siteden geçerek insana uzanan uyumun yansımasıdır. Bu hiyerarşi içinde doğru insanı anlamak için adil sitenin incelenmesinden işe başlanmalıdır. Platon, devlet ve kanunlarda tanrıların ellerini çekmesinden bu yana bir türlü düzene girmeyen siteyi filozofa yeniden kurdurmaktadır. Devlet adamında anlatıldığı gibi çok eskiden Kronos'un devrinde doğrudan tanrılar tarafından yönetilen insanlar bir altın çağ yaşamışlar. Devleti, çalışmayı, şiddeti tanımamışlardı. Ne zamanki tanrılar yönetimi bırakmışlar, dünya kendi hareketleriyle ters yönde dönmeye başlamış ve felaketler birbirini izlemişti. Bu tufanı atlatan insanlar, tanrıların kendilerine armağanı olan ateş ve teknikle yaşamaya devam ettilerse de, politika sanatı, Protagoras'ın söylediğinin tersine herkese dağıtılmadığı için düştükleri çatışmalardan kurtulamamışlardı. Platon, tanrıların doğrudan yönetiminden çıkmış, İnsanların sorumluluğuna bırakılmış sitenin yaşadığı, çöküşün gerçek nedenlerini bulmak ve onu akıl sağlığının düzenine göre yeniden kurmak istemektedir. Timaios ve Critias da Atlantis'in karşısına konan eski Atina örneğinde olduğu gibi böyle bir ideal site mümkündür. Platon'un bize sunduğu ideal siteyi devletten iyi tanıyoruz. Mumford'un dediği gibi bu ideal sitede sınıfların ayrılmasına o derece özen gösterilmiştir ki, bize böcek topluluklarının değişmeyen düzenini hatırlatmaktadır. devlette çizilen bu karıncalar devletinin, bu geometrik cennetin bir başka örneği kimi değişikliklerle kanunlarda tekrarlanır. Platon sitesini küçük tutmaktadır. Yurttaşların sayısı 5040'da sınırlanacaktır. Kent ülkenin ortasında kurulacak, kentin ortasında da yuvarlak bir meydan ve bu meydanı çevreleyen tapınaklar bulunacaktır. Her yurttaşın bir kentte bir de kırda olmak üzere iki evi olacaktır. Kent ve ülke merkezde birleşmek üzere 12 bölgeye ayrılacaktır. Kentin etrafında surlar bulunmayacak fakat birbirinin aynı olan evler yan yana bir çember üzerinde sıralanarak bir duvar oluşturacaktır. Platon böyle tek bir ev gibi görünen bir kentin hayli hoş bir görünümü olacaktır demektedir. Bu tek biçimlilik ve simetri birçok ütopistin kentinde tekrarlanmıştır. Platon'dan esinlenen Thomas More'ın Ütopyası'nda 54 kent aynı plana göre kurulmuştur. Bütün evler aynı biçimdedir. Bir kenti görmek hepsini görmek demektir. Gezme, çalış. Ütopistlerin simetrisi, diyor Royer, estetik kökenli değil, daha çok anti-estetiktir. Çünkü sanat hayattan kolayca ayrılamaz. Halbuki ütopi canlı bir hücre gibi değil, bir kristal gibi düzenlidir. Polisten kozmopolise. Aristoteles, ideal site konusunda çok daha temkinli ve gerçekçidir. Ne hocasının sitesi, ne öğrencisinin kurduğu imparatorluk, onun düşündüğü politik yapıya uygundur. Matematikten çok, biyoloji üzerine kurulu felsefesi, idealden, topluluğa keyfi olarak zorla kabul ettirilen bir rasyonel yapıyı değil, her tür için ayrı olan bir potansiyel biçimi anlamaktadır. Aristoteles'in yaptığı şey, ideal devlet konusunda değil, devlet ideali konusunda bir kitap yazmaktır. Sabin, Platon ve Aristoteles'in yazdıklarının ancak şehir devleti için geçerli olduğuna inanmış oldukları da bir gerçektir demektedir. Gerçekten de onlar gelişmiş uygarlık biçimlerinin ancak kent devletinde ortaya çıkabileceğine inanıyorlar, en iyisini düşünmeye çalıştıkları site dışında insanın mutlu olabileceğini akıllarından geçirmiyorlardı. Kent devletinde içine alacak bir politik birliğin varlığı onların düşüncelerine yabancıydı. Her ikisinin istediği site de küçük ve statikti. Yunan siteleri küçük, kendilerine yeter ve her biri yılbaşı olarak ayrı bir tarih seçecek kadar bağımsızlıklarına düşkündüler. Aralarında ancak dışarıdan bir saldırı gelince birleşiyorlardı. 4. yüzyılda ortaya çıkan bir takım konfederasyonlar da onların gerçek bir birlik içinde toplanmasını sağlayamadı. Oysa Yunan dünyasının sorunları artık kent devletleri tarafından çözülemeyecek boyutlardaydı. Makedonyalı Filip, siteler arasındaki bu çatışmalardan yararlanıp önce onların işine karışmayı ve giderek onlara hegemonyasını kabul ettirmeyi başardı. Yunan sitelerinin kendilerini kölelerin, meleklerin ve barbarların üstünde gören ve ancak kendine yeterli bir siteyle var olabilen yurttaşları da gelişen yeni felsefe akımlarının dile getirdiği anlayış karşısında gerilemeye başladılar. Polisin yerini kozmopolis, yurttaşın yani politesin yerini de dünya yurttaşı kozmopolites alıyordu. Kent devletinin eskiden sanıldığı gibi önemli olmadığı anlaşılıyordu. Artık kavuşulmak istenen mutluluk kendine yeten bir kentten değil, kendine yeten bir bireyden kalkarak düşünülüyordu. Epikurosçuların söylediği gibi kent hayatına katılmak, önemli olmak bir yana küçümsenecek bir davranıştı. Genellikle yurttaşlar sınıfı dışından gelen klinikler, zengin fakir, Yunanlı yabancı, yurttaş köle bütün eşitsizliklerin, bütün kurumları önemsiz kılarak karşısındaydılar.